Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Mayıs 2026 sayısında yer alan Gönül Bahçesi'nden bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, İbni Ataullah El İskenderi Rahmetullahi Aleyh 4 başlıklı yazıyı paylaşacağız. İbni Ataullah El İskenderi Hazretleri buyurur. Selef-i Salih'in geçmişteki salih zatlar insana şükür dedirtmek için onun halini sorarlardı. Bugünse birinin halini soracak olsan şükür değil ancak şikayet işitirsin. Bir hadis-i şerifte buyurulduğu üzere İsmail aleyhisselam evlendikten bir müddet sonra babası İbrahim aleyhisselam onu görmeye gider. Kapıyı kendisini tanımayan gelini açar. Hazreti İsmail'in rızık temini için dışarıda olduğunu söyler. İbrahim aleyhisselam yine kim olduğunu belli etmeden ona geçim durumlarının nasıl olduğunu sorar. Hazreti İsmail'in hanımı ise çok şiddetli bir sıkıntı ve darlık içinde bulunduklarından şikayet eder. İbrahim aleyhisselam, "Efendin eve geldiğinde kendisine selamımı söyle. Kapısının eşiğini değiştirsin," deyip ayrılır. İsmail aleyhisselam eve gelip olan biteni öğrenince, "O gelen babamdır. Halinden şikayetin ve şükürsüzlüğün sebebiyle bana senden ayrılmamı emretmiş," deyip evden ayrılır. Cürhümilerden başka bir hanımla evlenir. İbrahim aleyhisselam bir müddet sonra gelip yine İsmail aleyhisselamı evde bulamaz. Kendini tanıtmadan yeni gelinine de geçim durumlarının iyi olup olmadığını sorar. O da Allah'a hamd ve şükredip gayet huzurlu ve mesut olduklarını ifade eder. İbrahim aleyhisselam onlar için hayır dualarda bulunduktan sonra "Efendin geldiğinde selamımı söyle, kapısının eşiğini güzel tutsun," deyip ayrılır. İsmail aleyhisselam eve geldiğinde hissettiği güzel kokudan yine babasının teşrif ettiğini anlar. Olan biteni hanımından öğrenince de "O zat benim babamdır. Evimizin şerefli eşiği de sensin. Babam senin gönlünü hoş tutmamı ve seninle iyi geçinmemi emretmiş," der. Demek ki her insan hadiselere kalbi derinliğine göre bakar. Aynı hayat şartları ham ve gafil bir gönülde şikayet ve isyan sebebi olurken, takdire rıza ve eldekine kanaatle zenginleşen bir gönülde ise hamd, şükür ve huzur vesilesidir. Mühim olan insanın hangi tarafı tercih ettiğidir. Nitekim Rabbimiz de, "Şüphesiz biz ona, insana doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. İnsan 3. buyuruyor. Bunun içindir ki manevi terbiye ile kalbi tekamül ettirmeyi hedefleyen tasavvuf aynı zamanda bir şikayeti unutma sanatıdır. Allah'ın takdirine canı gönülden razı olarak onun rıza ve muhabbetine erebilme gayretidir. Her halükarda Cenab-ı Hakk'a şükredip onunla dost kalabilme firaset ve basiretidir. Günümüzde maalesef manevi açlık sebebiyle ruhlar hasta, insanlık bunalımda. Ruhi buhranlar ve psikiyatrik rahatsızlıklar giderek artıyor. Fakirinde de, zengininde de ayrı bir memnuniyetsizlik, stres, iç sıkıntısı, şükürsüzlük, şikayet, hatta isyan hali göze çarpıyor. Zira huzur ve mutluluğu yalnızca dünyevi menfaatlerde, maddi imkanlarda ve nefsani zevklerde arama hırsı ruhları daha da muzdarip kılıyor. Halbuki Rabbimiz ayeti kerimede gerçek huzura nasıl kavuşacağımızı açıkça beyan ediyor. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ı zikretmekte huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle İtminana, gerçek huzura erer. Ra'd 28. İnsan kelimesi bir rivayete göre üns kelimesiyle alakalıdır. Bu da onun dostluk, yakınlık ve ülfet kurma meyliyle donatıldığına işaret eder. Kul, Cenab-ı Hak'la olan ünsiyetini artırdıkça gerçek huzura kavuşur. Bu huzura ulaşan bir kalp içinde artık dünyanın sefası da cefası da adeta bir çakıl taşı gibi ehemmiyetsiz hale gelir. Yani Allah'la beraber olan bir kalp müstesna bir mukavemet, dayanıklılık kazanır. Nitekim Allah'ın en sevgili kulları olan peygamberler ve evliyaullah en çok çile çemberinden geçen kimselerdir. Fakat onlarda hiçbir zaman asık bir surat görülmemiştir. Şikayet ve sızlanma onların lügatinde yer almamıştır. Bilakis onlar daima mütebessim bir çehreyle etraflarına huzur tevzi etmişlerdir. Asr-ı saadete baktığımızda ashab-ı kiramın hastası vardı, fakiri vardı. Fakat psikolojisi bozulan, ruhi buhrana sürüklenen kimse yoktu. Zira onlar imanın lezzetini tadarak gerçek huzur ve saadetin manasını idrak etmişlerdi. Bugün maddi refah seviyesi yüksek birçok kesimde psikolojik buhranlar, hatta intiharlar görülürken, asrın en ağır zulüm, işkence ve katliamlarına maruz kalan Filistinli müminlerde bu tür vakaların görülmeyişi son derece manidardır. Zira ahirete iman edip Allah'la beraberlik ikliminde yaşayan arif gönüller, ne kadar ağır iptilalara maruz kalırlarsa kalsınlar, Rablerine karşı hamd, şükür ve rıza hallerini asla bozmazlar. Yaşadıkları acılar sebebiyle gözleri yaşarıp kalpleri mahzun olsa da, Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı şikayet ve isyan dolu sözleri asla söylemezler. Düşünmeliyiz ki bugün Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere mazlum din kardeşlerimizin çektikleri çilelerle kendi hayatımızı mizan edecek olursak, acaba yarın ahirette onlarla aynı cennetlerde olmayı nasıl ümit edebiliriz? Şunu da hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım ki, pek çok İslam beldesinde ümmetin mazlumları bin bir çile çemberi içinde adeta hayat-memat mücadelesi verirken, bizim küçücük dünyevi ve nefsani meselelere takılıp sızlanmamız, Allah korusun, ilahi gazaba sebebiyet verebilir. Diğer taraftan İslam kelimesi teslimiyetle aynı kökten gelir. Buna göre manen tekamül etmiş bir Müslüman, Cenab-ı Hakk'ın acı tatlı her türlü takdirine rıza gösterip, onun muradına canı gönülden teslim olan kimsedir. Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine, "Efendim, siz daha ziyade neyi seversiniz?" diye sorulduğunda, Hazret şöyle buyurmuştur: "Benim sevincim yalnız mukadderatımadır. Ben Allah Teala'nın benim hakkımdaki her hükmünü severim." Demek ki evvela bizler Allah Teala'nın bizim hakkımızdaki takdirine rıza göstereceğiz ki o da bizden razı olsun. Ayet-i kerimede insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? Ankebut 2 buyuruluyor. Yani iki cihanda huzur, saadet ve selamet için yalnızca ben Allah'a iman ettim demek kafi değil. İlahi imtihanlar karşısında Hak Teâlâ'ya rıza ve teslimiyet göstererek bu imanın ispat edilmesi gerekiyor. Gönül huzuru da ancak teslimiyet nispetinde nasip oluyor. Dolayısıyla halinden şikayet etmek Hakk'a tevekkül ve teslimiyet noksanlığının bir alametidir. Cenab-ı Hak, kemale ermiş mümin kullarının vasıflarını bildirdiği ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: "Müminler ancak Allah zikredildiği zaman kalpleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artan ve hayatın değişen şartlarında yalnız Rablerine tevekkül eden, ona dayanıp güvenen kimselerdir." Enfal 2. Nakledildiğine göre Rabiatül Adeviye Hazretlerine, "Allah kulundan ne zaman razı olur?" diye soruldu. O da şu cevabı verdi: "Izdırap ve mihnet içindeyken bile nimet içindeymiş gibi şükrettiğinde." Demek ki hak dostu arif müminler nazarında hamd ve şükür sadece bolluk ve rahatlık zamanlarına mahsus bir kulluk vazifesi değildir. Onlar hayatın acı tatlı her safhasında Allah'a şükretmeyi değişmeyen vasıfları haline getirmişlerdir. Zira bu kulluk edebi, Hakk'a yakınlığın en güzel vesilelerinden biridir. Bu yakınlık da nimetlerin en büyüğüdür. Mevlana Hazretleri bu hakikati ne güzel ifade eder. Nimete şükretmek minnetten daha hoştur. Şükrü seven kimse şükrü bırakır da nimet tarafına gider mi hiç? Seni dostun kapısına ancak şükür götürür. Nimet, ham ve nadan bir insana uyanıklığın zıddına gaflet de getirebilir. Şükretmekse daima uyanıklık getirir. Sen aklını başına al da şükür nimetiyle gerçek nimeti avla. İbn-i Ataullah el-İskenderi Hazretleri buyurur. Dünyanın meşgale ve endişesine dalıp da ahiret için hazırlık yapmayı terk ve ihmal eden kimse, kendisini parçalamak için gelen bir aslana aldırmayıp, üzerine konmuş sineğin derdine düşen ve bu basit meşgale yüzünden asıl tehlikeye karşı hazırlıksız yakalanan insana benzer. Bu kimse ancak zekaca gelişmemiş biri olabilir. Akıllı insan karşı karşıya kaldığı aslan tehlikesi sebebiyle sinekle oyalanmayı bırakır. Bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hangi mümin daha akıllıdır ya Resulallah diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Ölümü sıkça hatırlayıp ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapan kimsedir. İşte gerçek akıllı insanlar onlardır. Bir başka hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor. Akıllı, nefsine hakim olup onu hesaba çekerek ölümden sonrası için çalışan, ahmaksa nefsini hevasına tabi kıldığı halde Allah'tan hayır umandır. Ahiretin unutturulmaya çalışıldığı modern bir cahiliye devrinde yaşıyoruz. İnternetin yanlış adresleri, televizyonun menfi programları, sosyal medyadaki bilgi kirliliği, şahsiyet ve karakteri bozan modalar, aldatıcı reklamlar vesaireyle gönüllere her taraftan katran dökülüyor, nefsani ihtiraslar sürekli kamçılanıyor. Global kültürün dayattığı suni gündemlerle dünya telaşına boğulan toplumlar en ciddi ve hayati meselelerden gafil halde ömür tüketiyor. Ahir zaman fitnelerinin çoğaldığı günümüzde müminler olarak gündemlerimizi nefsani ve şeytani mihrakların belirlemesine izin vermeyelim. Küresel kültür istilasının ve zamane şerlerinin dikkatimizi ve gayretimizi yanlış mecralara çekerek gönül dünyamızı talan etmesine rıza göstermeyelim. Bunun için de İmam Şafii Hazretleri'nin buyurduğu gibi kendimizi Hak'la meşgul edelim ki batıl bizi işgal edemesin. Mümin dünyaya değil ahirete iman etmiş kimsedir. Dolayısıyla müminler olarak her zaman en mühim gündemimiz ahiretimizi kurtarmak olmalı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gidenler dünyayı değil ahireti tercih ettiler. Uhud'da Efendimizin kat'i talimatını unutarak ganimet peşine düşenler, dünyayı isteyeniniz vardı şeklinde ilahi bir ikaza duçar olurken, buna mukabil canları pahasına Efendimizin emrine uyarak şehit olanlar, ahireti isteyeniniz vardı şeklinde ilahi bir iltifata mazhar olmuşlardı. Bizler de bu hakikat önünde halimizi mizan etmeliyiz. Dünya ile ahiret arasında bir tercihte bulunma mecburiyetiyle karşılaştığımızda, gönlümüzün pusulası dünyayı mı, ahireti mi gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, muvaffakiyette de, mahrumiyette de, saadette de, felakette de daima Allah'ım, esas hayat ahiret hayatıdır niyazında bulunuyordu. Böylece ümmetini zor zamanlarda ümitsizlik ve isyana düşmekten, rahatlık zamanlarındaysa gaflet ve rehavete kapılmaktan ikaz buyuruyordu. Dünyevi safaların da cefaların da geçici olduğunu, bunlara aldanmamak gerektiğini telkin ediyordu. yine gönüllerde dünya meylinin artarak ahireti unutturmasına mani olmak için de ölümü ve öldükten sonra ceset ve kemiklerin çürümesini hatırlayın. Ahiret hayatını isteyen dünya hayatının süsünü terk eder. Bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çokça hatırlayın buyuruyordu. Unutmayalım ki dünyanın bütün sevinçleri de, kederleri de uhrevi saadet veya felaketlerin yanında bir hiç hükmündedir. Ebedi ve gerçek hayat olan ahiret karşısında fani dünya hayatı adeta deryada bir damladır. Deryayı unutup damlada boğulmak en büyük hüsran sebebidir. Hazreti Ali radıyallahu anh der ki, dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiretse yüzünü sana dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları, talipleri vardır. Siz ahiretin evlatları olun, dünyanın evlatlarından olmayın. Velhasıl en mühim meselemiz ve derdimiz, geçici bir süreliğine konakladığımız bu dünya misafirhanesi değil, ebediyen kalacağımız ahiret yurdu olsun. Bunun için son nefes, kabir, kıyamet, diriliş, mahşer, hesap, sırat, cennet, cehennem gibi muazzam hakikatler önümüzde dururken, arkamızda bırakacağımız dünyanın menfaatlerini elde etmek için ebedi istikbalimizi ateşe atmayalım. Kalplerimiz servet, şehvet ve şöhretin etrafında pervane olmasın. Gönüllerimiz mal, mülk, makam, mevki ve para pulun etrafında tavaf etmesin. Rabbimize ait olduğumuzu, O'nun mülkünde yaşadığımızı ve yine O'na dönüp hesap vereceğimizi asla hatırımızdan çıkarmayalım. İbn-i Ataullah el-İskenderi Hazretleri buyurur, köleyi ancak hizmetin için satın alırsın. Kölenin yiyip içip uyuması için satın alındığını hiç gördün mü? Sen de satın alınmış bir köleden başka bir şey değilsin. Zira Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Tevbe 111. Bu dünyaya meccanen, bir bedel ödemeden geldik. Fakat ebedi kurtuluşumuz için bu cihandan bazı bedelleri ödeyerek gitmemiz gerekiyor. Zira Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat 56. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mü'minun 115 buyuruyor. Dolayısıyla bu imtihan alemine Hakk'a kulluk ederek O'nun rızasına ermek ve böylece ebedi saadeti kazanmak üzere geldiğimizi unutmayacağız. Cihan misafirhanesinde yerli ve kalıcı edasıyla rahat rahat oturmayacağız. Düşünmeliyiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah yolundaki gayretlerde hiçbir zaman yorgunluk, bezginlik göstermedi. Ben tatildeyim, bir müddet beni rahat bırakın demedi. Bilakis gayret ve fedakarlıklarla bilhassa da hidayetlere vesile olmakla dinlenip huzur buldu. Efendimizin nebevi terbiyesiyle yetişen ashab-ı kiram da Allah için candan ve maldan nice bedeller ödediler. Allah Resulü'nün İslam'a davet mektuplarını, kralların kelle uçurmaya hazır cellatlarının önünde iman cesaretiyle okudular. Kısa bir zaman zarfında İslam'ı kıtalara taşıdılar. Allah yolundaki gayretlerden uzak kalmayı, kendi eliyle kendini ateşe atmak gibi büyük bir hüsran sebebi olarak telakki ettiler. Mesela Emeviler devrinde İslam ordusu, İstanbul'un fethiyle ilgili nebevi müjdeye nail olmak ümidiyle yola çıkmıştı. Ordunun içinde Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh da bulunmaktaydı. Rumlar arkalarını şehrin surlarına vermiş savaşırlarken, Ensardan bir zat atını Bizanslıların ortasına kadar sürdü. Bunu gören müminler, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız ayeti kerimesinden hareketle, La ilahe illallah, şuna bakın, göz göre göre kendini tehlikeye atıyor, dediler. Bunun üzerine Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh şöyle dedi. Ey müminler! Yanlış anlamayın. Bu ayet biz Ensar hakkında nazil oldu. Allah peygamberine yardım edip dinini galip kıldığında biz artık biraz da mallarımızın başında durup kazancımızı artırmakla meşgul olalım demiştik. Bunun üzerine Allah Teala Resulüne, Allah yolunda infak edinizde, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. Bir de ihsanda bulununuz. Zira Allah iyilikte bulunan ve ihsan şuuruyla yaşayan muhsinleri sever ayetini vahyetti. Bu ayeti kerimedeki kendi eliyle kendini tehlikeye atmaktan maksat, bağ ve bahçe gibi dünya malıyla uğraşmaya dalıp Allah yolunda gayreti terk ve ihmal etmektir. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri 80 yaşının üzerinde olmasına rağmen cihadı terk etmedi. Sefer esnasında vefat etti. Cesedinin İstanbul surlarına doğru ulaşabildikleri son noktaya defnedilmesini vasiyet etti. Böylece kendisinden sonra gelecek İslam askerlerine hedef göstererek cesediyle dahi Allah yolunda hizmete devam etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram, selefi salihin ve şanlı ecdadımız, sana yakin, ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluğa devam et. Hicr 99, emri ilahisine uyarak son nefese kadar daima Allah yolundaki bir gayretten diğerine koştular. Canlarını ve mallarını Allah için seve seve feda etmeyi en büyük saadet vesilesi bildiler. Mesela 1. Murat Han, Bursa'nın cennet gibi yemyeşil bahçelerinde safa sürmek yerine rahatını terk edip canını Allah yoluna bezletti. 1389'da Kosova'ya gitti, harp meydanında iki ordu karşılaşınca ''Ya Rabbi, bugün öyle bir zafer lütfet ki bütün Müslümanlar bayram etsin. Dilersen bu bayram gününün kurbanı da Murat kulun olsun.'' niyazında bulundu. Cenab-ı Hak bu hadisane duayı kabul buyurdu. Murat Han'a hem büyük bir zafer hem de şehitlik nasip eyledi. Fatih'in askerleri, İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Hadis-i şerifindeki peygamber müjdesine nail olabilme iştiyakına bürünmüşlerdi. Bizans'ın ok yağmurları altında Rum ateşleri ve kızgın yağlar üzerlerine dökülürken İstanbul surlarına tırmanıyor ve büyük bir iman vecdi içinde ''Bugün şehit olma sırası bize geldi.'' diyorlardı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedip peygamber müjdesine nail olduğu halde ''Bu şeref bize yeter.'' deyip bir kenara çekilmedi. Binbir sıkıntı ve zahmete katlanarak Trabzon, Rum İmparatorluğunu, Bosna'yı, İşkodra'yı fethetti. Kendisini bu kadar yormamasını, biraz payitahtta istirahat buyurmasını söyleyenlere, gönlündeki gayreti diniyeyi aksettiren şu muhteşem sözlerle karşılık verdi. Elimizde İslam'ı tebliğ ve taziz imkanları varken, bir takım zahmetlere katlanmayıp ten rahatlığını tercih edersek, bize gazi denilmesi reva mıdır? Ehli küfre İslam'ı götürmezsek, onların azgınlıklarına mani olmazsak, huzur-i ilahiye hangi yüzle çıkarız? Fatih Sultan Mehmet, maddi manevi fetihlerle dolu bir ömrün ardından, 49 yaşında yine bir sefer esnasında, vefat etti. Yavuz Sultan Selim de 2500 kilometrelik bir mesafeyi dağ, bayır, çöl ve orman demeden kat etmiş, zamanının en kuvvetli devletlerinden biri olan Safevilerin muazzam ordusunu perişan ettikten sonra yine o güne kadar aşılamaz sanılan korkunç Sina çölünü geçmiş, Mısır Memlüklerini mağlup ederek İslam ümmetinin birliğini temin etmişti. 1517'de Kahire'den İstanbul'a dönerken de gönül ister ki Afrika'nın kuzeyinden Endülüs'e çıkayım, İspanyol zulmü altındaki din kardeşlerimi selamete çıkarayım, sonra da Balkanlar üzerinden tekrar İstanbul'a varayım diyerek gönlündeki engin fetih ufkunu ve tükenmek bilmeyen cihat aşkını dile getiriyordu. Kanuni Sultan Süleyman 70 küsur yaşındayken vezirlerinin bütün itirazlarına rağmen ordunun başında sefere çıktı. Aylar sürecek bir yolculuğu at sırtında tamamladı. At üstünde dik durabilmek ve askerlerine dinç görünebilmek için sırtına kuşak gibi urgan sardırdı. Kanuni Sultan Süleyman ardında bıraktığı ihtişamlı saltanat devrine son mührünü vurduğu Zigetvar'da ordusunu kumanda ederken sefer esnasında vefat eden 4. Osmanlı Sultanı olarak ebedi aleme irtihal etti. Merhum Mehmet Akif, ecdadımızın din ve devlet yolundaki gayretlerini şöyle hülasa eder. Zannetme ki ecdadın asırlarca uyurdu. Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? 3 kıtada yer yer kanayan izleri şahit, dinlenmedi bir gün o büyük şanlı mücahit. Bizler de canını ve malını hak yoluna seve seve feda eden ecdadımızı örnek almalı, onlara layık nesiller olmaya gayret etmeliyiz. Onların şanla, şerefle taşıdıkları emanetin bugün bizim omuzlarımızda bulunduğunu unutmayıp dinimize, imanımıza, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza velhasıl milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Cenab-ı Hak cümlemizi gayreti diniye sahibi, fedakar, çalışkan, salih kullarından eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, İbni Ataullah el-İskenderi, Rahmetullahi Aleyh 4 başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de bu akşam. Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2026 sayısından aktardık yazımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geçeniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.